Kent'in gizli öyküleri. Kent'in isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan.
Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan ilham veren yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Bu programda da yine çok değerli bir ismi ağırlıyoruz. Çok özel bir konuğumuz var. Biliyorsunuz yaşam öykülerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Hayatın içinden, hayatın tam da orta yerinden yaşam öykülerini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Öykülerin kahramanlarını bu programda ağırlıyoruz ve onlar kendi hikayelerini bizlere anlatıyorlar. Bugün de yine çok değerli bir isim bizlerle birlikte sevgili Zülal Tannur programımızın konuğu. Sevgili Zülal, hoş geldin programımıza.
Hoş buldum. Merhabalar Kenan Bey.
Çok teşekkür ediyorum. Programımıza katılmayı, konuk olmayı kabul ettin. Yaşam öykünü bugün bizlerle, dinleyicilerimizle paylaşacaksın açık radyo mikrofonlarından. Bizleri çok mutlu ettin. Çok teşekkür ediyoruz bunun için sana.
Ben teşekkür ederim davetiniz için.
Peki o zaman istersen hadi hikayenin başına gidelim. En başına oradan başlayalım, anlata anlata bugüne kadar gelelim beraber. Zülal Tannur'un yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
Tabii. Aslında ben böyle çok sabırsız bir çocuk olarak doğmuşum. Böyle hep soruyor arkadaşlarım 6 aylık mısın, bu heyecan nereden geliyor diye. Ben de diyorum gerçekten öyleyim. 6 aylıkken Kıbrıs'ta doğmuşum ben. Mühendis bir babanın ve aslında yaşam koçu bir annenin çocuğuyum. Annem bir yandan böyle bir girişimci o vakitlerde. Ve aslında böyle ben tam bir bileşeniyim bu iki karışımın, o şekilde söyleyebilirim o tarafta. 3 aylıkken de Türkiye'ye geliyoruz. Ya zaten aslında İstanbul'da doğup büyüyen bir anne baba ama işten dolayı Kıbrıs'a gidip yerleşiyorlar. Uzun bir süre orada yaşıyorlar. Eğitim artı iş. Sonra evet, ülkeye geri dönüyoruz. Ben İstanbul'da büyüyen bir çocuk olarak devam ettim. Tabii erken doğmuş olmanın bazı getirilerine sahiptim. İşte az gören bir çocuktum. İşte %5'in altında görüyordum. Dolayısıyla da aslında insanların yüzlerini, renkleri ya da nesneleri tam olarak seçemiyordum. Ben de bunları bilgisayar ortamında büyütüp aslında nelere benzediklerini Zülal, orada öğrenip
istersen, daha sonra... İstersen biraz yavaş ilerleyelim hikayeyi.
Tabii.
Şöyle yapalım. Sen şimdi Kıbrıs'tan İstanbul'a geldin. İstanbul'da daha 3 aylıkken, dolayısıyla Kıbrıs'a dair hiçbir anın yok. Daha bebekken sen, ailen doğup büyüdükleri şehre, İstanbul'a geri dönüyorlar.
Evet.
Sen İstanbul'da hatırladığın çocukluğuna dair en eski anıların nerede, hangi semtte, nasıl bir semtte yaşıyordun, neler yapıyordun, nasıl bir çocuktun? Biraz bize onları anlatır mısın, o çocukluk yıllarını?
Tabii. Yani Pendik'te tabii bir evimiz vardı. Hala da Pendik'te evimiz var. O ilk doğmadığım ama çok küçükken geldiğim ve büyüdüğüm, erken çocuk dönemini geçirdiğim ev de Pendik'teydi. Dolayısıyla böyle hani hatırladığım şey, böyle evimiz çok şeydi. Yani hem aslında her yerin böyle hani bolca işte benim için dizayn edildiği, çok böyle bir yandan aslında hem teknolojiyle hem de o çocuk için işte aslında ne gerekiyorsa yapıldığı bir evde büyüdüm. Dolayısıyla da böyle ailenin de ilk çocuğuydum. Onun böyle bir şeyi de vardı. Ayrıca özenilmesi de vardı bence. O da ayrıydı. Dolayısıyla böyle bol aslında hayal gücümü kullanabileceğim, bol onu besleyebileceğim fırsatım oldu. Bu tarafta böyle hani o şekilde söyleyebilirim o kısımla alakalı.
Çocukluğunda İstanbul'a geldikten sonra aslında görme konusundaki zorluğunun farkına varıyor ailen ve evi, yaşadığın ortamı tamamen sana göre dizayn ediyorlar. Az önce söyledin ama tekrar edelim istersen. Nasıl bir zorluk yaşıyordun hani görmeyle ilgili olarak doğduktan sonra?
Yani ben az görülen bir çocuktum. Dolayısıyla da aslında o böyle çok kısıtlı bir görme düzeyi vardı bende. Dolayısıyla da aslında birçok şeyi seçebilmem için ya çok renkli olmaları gerekiyordu ya çok büyük olmaları gerekiyordu. Ya da aslında belli bir hani zemin üstünde olmaları gerekiyordu. Dolayısıyla da bizim ev buna göreydi yani aslında dizayn edilmişti. Böyle dışarıdan bakıldığında çok böyle şey aslında farklı, renkli işte oyuncakların, ışıkların da olduğu ama onlar olmadığında rahat seçebileceğim şeylerin ona göre tasarlandığı bir evdi aslında. Hani şey duvar kağıtlarından tutun da işte halı tasarımlarına kadar tamamen buna özenmişler. Özenmişlerdi aile. Ben tabii hatırlıyorum yani 5-6 yaşına kadar orada büyüdük çünkü.
Peki 5-6 yaşına kadar orada büyüdün, sonra neler oldu?
Sonra başka bir eve taşındık. Yine böyle yakınında ama daha büyük. Ben ilkokula başladım. Bu taraf aslında böyle şey çok yeni bir dönemde. Çünkü yani artık şey tamamen şey hani o büyüme evresi böyle başlamış. Böyle kendi yaşıtlarımla zaten. Ben çok erken bir yaşta zaten bu arada hani okulla tanıştım. Yani 2,5 yaşında zaten hani diğer yaşıtlarımla beraber ben okuldaydım. Çünkü çok yani gelişimim benim çok hızlıydı. Yani doğmuşum doğduktan böyle 7-8 ay sonra direkt yürümüşüm. Hani o emekleme dönemi falan geçiyor çocuklar. Bende o da olmamış mesela. 2 yaşına gelmeden ikinci yabancı dile başlayıp hani kendimi bir de çok rahat ifade edince evde artık daha fazla durmam için bir sebep yokmuş. Çünkü daha geliyormuş aslında. Dolayısıyla da ben çok erken bir yaşta zaten okulla tanıştım. Sonra ilkokul zaten okul öncesi dönemden sonra devam etti. O tarafta böyle işte kaynaştırma öğrencisi olarak sürece devam ettiğim bir dönem geçirdim aslında. Tabii şeyde hani okul sistemleri o zamanlar çok daha yeniydi bu kaynaştırma dediğimiz bütünsel eğitim. Yani işte görmeyen çocukların gören çocuklarla bir yerde okuması. Yani özetlemem gerekirse. Buna da tam hazır değillerdi. Dolayısıyla da ben çok hani yetenekli bir çocuktum ve farklı olduğum da çok belliydi. Ve birçok okul, yani hatta Anadolu yakasındaki bütün özel okullar İstanbul'da çekindi ve yani çekinmek de değil de nasıl bir eğitim vermemiz gerektiğini bilemedi ve çok farklı şeyler söylediler. Kabul etmek istemediler. İşte ya bizim okulun merdivenleri dikten bizim okuldaki öğretmenler nasıl bir eğitim verebileceğini tam bilmiyor Zuyal'e. Ya kadar çok çeşitli aslında bahaneler de duydum o süreçte. Ama artık gittiğimiz hatta ikinci turda gittiğimiz böyle özel okullardan bir tanesinde ben şey diye sordum. Hani ben yeteneklerimin farkındayım. Bir sürü sınava veya teste tabi tutulmuşum zaten. Ve şey onların bana verebileceklerini sordum. O noktadan sonra okula alınmıştım. Benim sürecim biraz o şekilde başladı aslında.
Birazcık kendin hakkını arayarak, mücadele ederek ve aslında yeteneklerini göstererek daha erken yaşta, çok erken yaşta olmaması gerekirken tam tersi bütün kapılar sonuna kadar açılması gerekirken sen zorlanarak da olsa hakkının peşine düştün. Ve İstanbul'da bahsettiğin gibi okul okul mücadele vererek sonunda bir okula girmeyi başardın ve orada kaynaştırma öğrencisi olarak. Doğru söylüyorum değil mi?
Evet.
Kaynaştırma doğru. Öğrencisi olarak eğitim almaya başladın. Peki okul hayatı nasıl devam etti?
Şöyle etti. Yani açıkçası özellikle böyle o ilk yıllarda ilkokulu okurken böyle hani şey yine böyle çok hızlı bir şekilde öğrenen bir çocuktum. İşte sınıfta ilk okuma yazmayı öğrenen de ben oldum. Hatta böyle şey öneriliyordu benim için düz yazısını öğrenmek ama el yazısını öğrenmemek. Ben baktım ki sınıftaki herkes el yazısı öğreniyor. Bir tek ben düz yazısı öğreniyorum. Arada bir fark olmasın deyip herkes daha el yazısını öğrenirken ben iki türlü yazmayı da okumayı da öğrenmiştim. Yetişmekle kalmayıp bir de hani şey yapmaya çalışıyordum. Yani bir tık daha aslında oradaki farkı hep kapatmak için çalışıyordum. Çünkü hani genelde önde gidiyordum ve öyle olunca bu sefer çocuklar daha farklı olduğumu düşünüyorlardı. Ben bu sefer onların yapabildiği şeyleri ya da yapamadığı şeyleri odaklanıyordum. Tabii şey aslında böyle başarılı bir dönem başladı. Bir dönem şey denedim. Okulda değil evde çalışıp okula gidip önceden bir şeyleri öğrenmiş olmayı. Bir dönem normal öğrenci olmayı denedim. Herkesle beraber aynı anda öğrenmeyi gibi böyle çok farklı süreçten geçtim ama özellikle işte ilkokulda, ortaokulda daha sonrasında zaten liseye bağlanacak o süreçte hep başarılı bir öğrenciydim. Bundan da mutluydum bu taraflarla alakalı, yani akademi anlamında. En çok aslında şeyde belki hani çok mücadele etmem gerekti. Özellikle çocukların böyle tam somut algılarının olduğu ama hani soyut bir şeylerin tam oturmadığı bir dönemde hani farklılık algısı da tam oturmuyordu. Dolayısıyla aslında birçok gruba dahil olmak ya da işte onun bir parçası olmak konusundaki kaslarımı geliştirdiğim bir dönem yaşadım. Orada da aslında bana çok şey kattı. Şunu öğrendim ki hani aslında bir gruba dahil olmak, bir oyun olabilir, başka bir şey olabilir. Farklı zorlanmalarından dolayı eğer mümkün olamıyorsa o zaman o oyunu ya da o grubu ben kurmayı öğrendim. Bu bana çok fazla şey sağladı. Hani bugün kendi şirketimi kurmuşsam da hala aslında aynı süreçleri paylaşıyorum. Yani hala aynı oyunları kurduğum için belki. Benzer şeyler yapmıyoruz. Artık daha farklı süreçleri paylaşıyoruz ama aslında hala oyun kuruyoruz.
Muhteşem bir şey söylüyorsun şu anda bize. Yani o kadar akıcı ve güzel anlatıyorsun ki ben de seni bölmek istemiyorum ama gerçekten arada bazı şeyleri de belirtmekte fayda görüyorum. Sen çocukken bir kere daha altını çizelim. Yeti farklılığı olan bir bireysin görme konusunda, değil mi? Ve çocukların oyunlarına dahil olmak ya da onlarla sosyalleşme konusunda onlardan bir hani girişim gelmediğini gördüğünde, onların oyunlarına dahil olma konusunda problem olduğunu gördüğünde bu sefer oyunu o zaman ben kurayım, diğer insanlar gelsin, böylece de dahil olmak istemeyeyim deyip oyunu kuran oluyorsun. Ve aslında bu çocuklukta oyunla başlayan şey az sonra anlatacağımız, bugün neler yapıyorsun noktasını anlatacağımız, bugünlere de dokunan, hala devam eden, hayatı artık bir oyun gibi görüp oyunu sürekli senin kurman üzerine dizayn edilen bir yaşam biçimine dönüşüyor. Bambaşka bir mücadeleye dönüşüyor. Yani düşünüyorum bir yandan şimdi seni dinlerken, bu iyi mi kötü mü karar veremiyorum açıkçası. Ama gördüğüm şu ki senin hayatına çok olumlu katkıları var.
Evet.
Oyunu kuran bir Zülal olmak bambaşka bir birey yapmış seni. Peki okulda oyunu kuruyorsun. Bir yandan da akademik olarak çok başarılısın. İlkokul, ortaokul bitiyor. Lise yine başarıyla geçiyor anladığım kadarıyla. Devamında neler oluyor, neler yapıyorsun?
Yani lise özellikle benim için çok önemli bir dönemdir. Çünkü lisedeyken ben laboratuvarlarla tanıştım. Yani benim hayatımın kırılma noktalarından birisidir o. Bizim okulun böyle fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere 3 ay laboratuvarı vardı. Her laboratuvarda da hani çok vakit geçirme şansım oldu. Çünkü şu açıdan çok şanslıydım ki hani bir laboratuvar genellikle erişilebilir değildir. Hani bu tarafta böyle hani çünkü çok fazla görsel şeye dayanır. Benim sahip olduğum hocalar bu laboratuvarları erişilebilir kılma noktasında birbirleriyle yarışıyorlardı. Bir tanesine ait olmamı istiyorlardı. İşte fizik laboratuvarı kendi bütün imkanlarını sunmak istiyordu. İşte biyoloji ayrı, kimya ayrı ve birini seçmemi istiyorlardı. Bu acayip önemliydi benim için. Hani en iyi şey vermek istiyorlardı. Bu tarafta ben hepsinde çok fazla zaman geçirdim. Ama en son içinde hayat olan canlılara dokunabildiğim, özellikle biyoloji de kalmayı tercih ettim. Yani çok çok ilgimi çekerken o oldu. Ve sonra beni o önce işte tıbba, sonra nörobilime, aslında beyni anlamaya. Çünkü ben az gören bir çocuk olarak büyüdüm ve 10 yaşında görüşümü kaybettim. Az gören bir çocuk olarak büyürken ben görmeyi yaşarken öğrendim. Yani bilgisayar ortamında büyük veriyle tanıştım. Onların gerçeklerini gördüğümde tanıyabilmemi sağladım. Bu beynin plastisitesi dediğimiz şeyle çok ilgili bir şey. Bunu çözmek için de nörobilimi anlamaya çalışmaya başladım. Sonradan da aslında işte Boğaziçi Üniversitesi'nde nörobilimle ilgili olan çalışmalarım başladı aslında.
Peki bir dakika. Liseden sonra nereye geçtin? Nereyi kazandın? Hangi üniversiteye gittin? Nerede okudun?
Boğaziçi Üniversitesi'nde.
Boğaziçi Üniversitesi.
Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencim bir yandan. Liseden sonra direkt oraya geçiş yaptım. Çünkü nörobilimci olmak istediğimi biliyordum. Nörobilim Türkiye'de psikolojiden ya da PDR'den yapılıyor lisans üzerine. Ben çünkü psikolojiyle birleştirmek istiyordum. Ben PDR'yi seçtim. Boğaziçi'ni seçtim. Ve orada okumaya başladım.
Ve şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitime devam ediyorsun.
Evet, doğru.
Ama bununla da yetinmiyorsun. Bir yandan da birçok güzel iş yapmaya devam ediyorsun. Hem nörobilim alanında, istediğin alanda, seni çok çeken, ilgini çeken ve ilerlemek istediğin bir alanda çalışıyorsun, eğitim alıyorsun, hem de başka bir sürü güzel iş yapıyorsun. Neler yapıyorsun, paylaşmak ister misin?
Tabii. Aslında nörobilim tarafı beni yapay zekaya yakınlaştırdı. Çünkü yapay zeka dediğimiz şey zaten nörobilim alanından doğan bir şey. Ben de özellikle görüntü işleme teknolojileriyle ilgilenmeye başladım. Bu tarafta kendimin sürece yani organik bir şekilde görüntü işlemeyi öğrenmiş olmam, görmeyi kaybettikten sonra da makineler bunu yapabilir mi sorusunu bana sordurdu. Dolayısıyla da bilgisayar görüşü dediğimiz teknolojiyle tanıştıktan sonra önce Microsoft'un teknoloji öğrenen kadın lideri seçildim. Microsoft Türkiye'de ve globalde öğrenci ailesi olarak yetiştirildim. Sonra Google'un teknoloji ailesi olarak seçildim. Ve bütün bunlarda görüntü işleme üzerine özellikle yoğunlaşmayı tercih ettim. Ama oradaki ürettiğimiz görüntü işleme çözümlerinin hiçbiri gerçekten görmeye yakın değildi. Dolayısıyla ben gerçekten görme deneyimini inşa etmek istedim ve bunun için de kendi teknolojimi kurmaya başladım. Burada şu anda bir şirketim var ve biz aslında görme deneyiminin en teknolojik ve kişiselleştirilebilir halini tasarlıyoruz. Hem insanlar için hem de göremeyen makineler için, işte otomobiller için, havalimanları için ve benzeri aslında.
Bunu biraz daha açalım. Bugün yaptığın çalışma çok kıymetli aslında bahsettiğin şey. Hem makineler için hem insanlar için. Görme deneyimi tasarlıyorsunuz yeniden. Evet. İnsanların görmesini sağlıyorsunuz aslında. Ve makinelerin de bunu öğrenmesini sağlıyorsunuz. Bunu birazcık dinleyicilerimiz için de açalım mı tam olarak yaptığınız işi?
Tabii. Biz kendi yapay zekamızı kendimiz eğittik aslında. Bu tarafta öncelikle bir mobil uygulama yaparak başladık. Bu mobil uygulama ismi From Your Eyes olarak çıktı. From Your Eyes'a özellikle görme engel kullanıcıların hayatlarına fark yaratmasını beklediğimiz bir teknoloji olarak hayata geçirdik. Kullanıcılarımızın attıkları görselleri yapay zeka ile yazıya çevirdik. Ve sonra eğer tatmin olmazlarsa bunu insanlara göndermelerini ve insanların da bu yapay zeka açıklamalarını geliştirmelerini sağladık. Bu sayede de 3 ayrı veri tuttuk. İşte görseller, metinler, iyileştirilmiş yapay zeka metinleri. Bunlarla beraber birçok farklı datayı da bir araya getirerek kendi yapay zeka servisimize eğittik. Bu noktada bunu kullanıcılarımıza başka bir uygulamada sunduk. Onun da ismini FYE olarak belirledik. Aslında içerisinde 15 milyondan fazla görsel olan bir yapay zeka veri setinden bahsediyorum. İşte 800 tane ayrı kategorisi var ve bu da şey demek. Biz bu seti oluştururken diğer bütün yapay zekalar için kullanılan veri setlerinden farklı bir şey yaptık. Gerçekten bir insan ne görür, ne görmelidir bunu hesapladık. Bunun üzerine özellikle kategoriler çıkardık ve bunun üzerine 15 milyondan fazla görsel veri topladık. Bunlarla beraber yeni bir yapay zeka servisi eğittik. Bizim en önemli farkımız insanların yapay zekayı kendilerine göre kişiselleştirebiliyor olmaları. Yani bugün göremeyen bir insan eğer bizim uygulamamızı kullanıyorsa hangi ihtiyacı için kullandığını seçerek bunu özel bir yapay zeka servisi yaratabiliyor. Yani mesela çok basit günlük kezler var, işte paketlerin üzerine okumaktan tutun da işte bir rengi tanımaya kadar. Bunlar için sadece özelleştirilmiş bir yapay zeka asistanını uygulama içerisinde kendisi özelliklerini giyerek tasarlayabilir. Ya da bambaşka bir örnek için kullanabilir. Bu böyle çok çeşitli bir yer. Biz aslında kullanıcılarımıza bir araç sunduk. Sonra dedik ki insanlardaki görememe problemini çözmek için bir adım, ciddi büyük bir adım attık. Şimdi biz bunu makinelere nasıl çevirebilirim? Göremiyor aslında. Otomobiller de göremiyor. Bugün havalimanları da göremiyor. Ticaret platformları da, bankalarda. Dolayısıyla aslında iki şey yaptık. Birincisi görüntüleri işleyen ama anlamlandıramayan makinelerin anlamlandırmasını sağladık. İkincisi de hiç görüntü işlemeyen ama işlemesi gereken kurumlara da platformlara da yine API dediğimiz uzantımızı entegre ederek aslında bunu yapmalarını sağladık. Ve bu şekilde yola devam ediyoruz.
Bu ne fayda sağlıyor peki? Yani platformların işte havaalanları vesaire bahsettiğin şeylerde görüntü kaydeden şeylerin onu işlemesi ne gibi bir farklılık yaratıyor, farkındalık yaratıyor?
Bunu aslında alan alan ayrı değerlendirmek gerekiyor, ayrı şekilde. Yani mesela otomobillerin içerisinde araba içinden ve dışından görüntü alarak ve bu görüntüleri yapay zekanın anlamlandırmasını sağlayarak kaza tahminlemesi yapabilirsiniz. Yolcunun ya da sürücülerin yorgunluk analizlerini, mimiklerini, beden dillerini analiz edebiliyorsunuz. Ya da yol görüntülerini alıp aslında yol takibi yapabiliyorsunuz. Sürücünün ve yolcunun araç içerisinde güvenli ve keyifli bir yol kat etmelerini sağlayabiliyorsunuz. Bu mesela araba içerisindeki kezlerden bazıları, örnek kullanımlardan bazıları. Havalimanına geldiğinizde havalimanı aslında bayağı büyük bir dünya yani. Hani ve içerisinde çok değişken yapılar var. Bugün pasaport kontrolünde de görüntü işlemeyi kullanabiliyorsunuz. Ya da işte güvenlikte de kullanıyorsunuz. Çok farklı senaryoları var. Ya da mesela e-ticaret platformlarında erişebilirliği arttırmak için kullanıyorsunuz. Bu tarafta çok böyle uçtan uca ayrı kullanım senaryoları var aslında.
Evet. Yeti farklı olan bir birey, yani yeti farklılığı olarak büyüyen bir birey ve bir yerden sonra bu konuyu da sadece kendisinin farklılığına değil, makinelerin bile görmesine, göremeyen, farkına varmayan insanlar için de aslında onların hayatının kalitesini, yaşam kalitesini artıracak çözümlere varıncaya kadar dünyayı değiştirmeye adanmış bir yaşam öyküsü diyebilir miyiz Züler'in yaşam öyküsüne?
Evet, bence çok güzel bir açıklama oldu, kesinlikle diyebiliriz.
Yani bir kere daha altını çizerek böyle ve gerçekten yürekten seni tebrik ederek bu kısmı belirtmek istiyorum. Züler yeti farklılığı var ve görmekte zorlanan bir birey ama bugün uğraştığı teknolojiler, bugün kurduğu şirketi, aldığı eğitimi, hayat mücadelesiyle sadece görmeyen bireyler için değil, makineler için, araçlar için, platformlar için, hatta İşte o bahsettiğin arabaların içerisindeki seyahat eden insanların farkına varmadıkları olası riskleri bile ortadan kaldıracak teknolojileri geliştiren, dünyayı daha yaşanılabilir yapan bir birey. Peki bundan sonra Zülel'in yaşamak için nereye gidecek? Nedir hayallerin, planların, ne yapmak istiyorsun?
Açıkçası bundan sonra evet, dünya ilkini yaptık ve yapmaya devam ediyoruz biz teknolojimizle beraber. Ve tabii ki bunları devam ettirmeyi hedefliyorum. Bu tarafta böyle hani yapacağımız daha birçok dünya ilki olacak. Yani ondan da çok eminim. O yüzden aslında hani onları böyle sırasıyla hayata geçireceğimiz bir planlama var önümüzde. Ben bunun için heyecanlıyım. Tabii ki bir de yani bunu biyolojiyle birleştirmek. Yani aslında organik olan şeyle inorganik olan bir şeyi bir araya getirecek olmanın heyecanını yaşıyorum açıkçası. Buraya gelir miyim diye bundan bir yıl önce sorsaydınız hani gelmek isterim ama herhalde uzak derdim. Şimdi geldiğimiz noktada da çok aslında o tarafı görmek bizim için artık çok açık. O yüzden de hep o sevdiğim biyoloji ve nörobilimle gerçekten bu sentetik kısım bir araya getirmek için heyecanlıyım açıkçası.
Yani bahsettiğin şeyi doğru mu anlıyorum diye teyit etmeye ihtiyacı hissediyorum. Mesela görmeyen bir bireyi şu anda görüntü işleme teknolojisiyle ve nörobilimle birleştirerek onun beynine göndereceğin sinyallerle ne olduğunu canlandırmak gibi bir şeyden bahsediyoruz.
Evet, aslında biraz ondan bahsediyoruz. Bu tarafta çalışan mekanizmalar hep vardı, çipler vardı. Yani yeni yeni özellikle bunları insanlarda görmeye başlayacağız. Bazılarını gördük, bazıları başarılı olmadı. Ama aslında burada software dediğimiz yazılım ürünüyle bu malzemelerin, bu araçların buraya gelmesini hayal ediyoruz bu noktada aslında. Benim en büyük hayalim bu. Ve şu anda bunun için görüştüğümüz teknolojiler var. Bunu yapmak için çok uzun bir süreyi beraber geçireceğimiz belki. Onun için heyecanlıyım yani. Bunu da evet, herhalde paylaştığım önemli yerlerden anlardan bir tanesi.
Ne güzel. Sen bunun için heyecanlısın. Gerçekten biz de şu anda Kentin Gizli Öyküleri programında, Açık Radyo mikrofonlarında bu yaşam öyküsünü dinlediğimiz için ve bizimle paylaştığın için çok heyecanlıyız. En büyük hayalim diyorsun ama eminim o bir sene sonra, önümüzdeki bir yıl sonra seninle programı tekrar yapsak o hayal çoktan geride kalmış bile olabilir. Sen de söyledin bir sene önce, şu anki bulunduğum yeri söyleselerdi tahmin edemezdim ama şu an daha büyük şeyleri hayal edebiliyorum. İşte belki de işin sırrı burada. Sen hayallerin peşinde koşmaya devam et ne olursun Zürel. Biz de seni takip etmeye devam edelim. Ve programımızın sonuna geliyoruz artık. Son söz, kendi yaşam öyküne baktığında, Zürel Tanlıurun yaşam öyküsüne baktığında dinleyicilerimize ne söylemek istersin?
Çok teşekkürler. Belki son şey söyleyebilirim. Bence benim sürecim birçok insanın böyle baktığında kendinden de parçalar bulabileceği bir süreç. Çünkü aslında çok farklı bir şeyler yaşamadım yani. Hani bu noktada o yüzden eminim herkesin böyle baktığında benzerlik bulacağı çok fazla şey vardır. Dolayısıyla da hani şu anda böyle hani 22 yaşında olan kanlı canlı birisi olarak bunları yapmış olan birisi olarak da aslında ben birçok şey mümkün olduğunu düşünüyorum. O yüzden de belki benzerlikleri bulmaya, onların da peşine düşmeye herkesi de davet etmiş olalım.
Çok teşekkür ediyorum. Bugün programımıza konuk oldun. Bizlere inanılmaz güzel, özel bir yaşam öyküsü paylaştın. Armağan ettin. İyi ki varsın Zülal. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Evet efendim, bugün programımızın konuğu sevgili Zülal Tanlıur'du ve Zülal az önce de dinlediğiniz gibi inanılmaz bir yaşam öyküsünün sahibi henüz 22 yaşındayken. Yeti farklılığı olan bir birey olarak, daha az gören bir birey olarak dünyaya erken gözlerini açıyor ve ondan sonra aslında yaşamı o ilkokula başlama serüveninde, okula başlama serüveninde olduğu gibi kendi tırnaklarıyla kazıya kazıya tabirinin hakkını vererek, mücadele ederek geçiyor ve hep o hakkı olduğuna inandığının peşinden giderken sadece kendi yaşamını kolaylaştırmak amacıyla bir takım girişimlerde bulunmuyor. Bugün gerçekten dünyayı değiştirecek, dünyada hatırı sayılır yenilikler olacak, çığır açacak belki yenilikleri bulacak ve işlerin peşinde koşmaya çalışıyor. Kendi kurduğu şirketiyle, daha öğrenciyken, Boğaziçi'nde hala öğrenciyken kurduğu şirketiyle, geliştirdiği teknolojilerle gerçekten şapka çıkartılacak bir yaşam öyküsüydü. Umut oldu bize, ilham verdi bize. İyi ki var Zülal gibi hikayeler ve kendisine bir kere daha huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum sevgili Zülal Tanlıur'a. Bizler Kentin Gizli Öyküleri programının bu haftalık da sonuna geldik. 2 hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler yine açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla burada olacağız efendim. Sizleri de bekleriz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki açık radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.